Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugün aile temellerini güçlendirme yolları üzerinde durmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Dünyada sıcak bir aile yuvasını arzu etmeyen seyrek sayıda insan vardır. Ailenin sıcak ve samimi ortamı aile fertlerinin üzerinde olumlu tesirleri oluyor. Gerçekte sıcak ve samimi bir aile ortamında yaşaman ve aile fertleri arasında sevgi temeline dayalı ilişkilerin korunması onları birçok sosyal bozukluklardan korur. Maalesef günümüzde aile ocağı ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Bu tehditlerden biri ailelerde boşanma oranının hızla artmasıdır. Boşanma depremine maruz kalan aileler ve yine duygusal açıdan üyeleri arasındaki bağların koptuğu aileler birçok sorun ve sıkıntı ile karşı karşıya kalıyor.
Kuşkusuz boşanma vakasını yaşamış veya dağılmış bir ailede çocuklar en çok zarar gören taraf oluyor ve bu durum hem çocukların hem toplumun geleceğini olumsuz yönde etkiliyor. Bu yüzden herkes güçlü bir aileye kavuşmak için neler yapmak gerektiğini soruyor. Ailemizi hasta eden zararlardan nasıl korunmalıyız? Bu yüzden biz de bugünkü sohbetimizi aile temellerini güçlendirme yollarını irdelemeye ayırdık.
Başarılı bir aile kurabilmek için uzmanlar bazı standartları gündeme getiriyorlar. Buna göre kurulan ailenin bileşenleri bu standartlara uygun olduğu kadar ailenin temeli de bir o kadar güçlü ve dayanıklı oluyor. İslam dini aile ocağının temelinin güçlenmesi için kurulan ailenin İslami kriterlere uyması ve İslami değer ve faziletlerden yararlanması gerektiğini vurguluyor. Bu yüzden ilk değerlendirmede şer'i kural ve ilkelere bağlılık aile ocağının temelini güçlendiren en önemli etkenlerden biri olduğu söylenebilir. Aile içinde vacip ve müntahapları yerine getirmek, haram ve mekruhlardan uzak durmak, dini örnekleri izlemek ve ayrıca ahlaki yükümlülüklere bağlı kalmak aile temelini daha da güçlendiren bazı etkenlerdir.
Evlilik kurumunun sürekliliği üzerinde etkili olan önemli etkenlerden biri kadın ve erkeğin davranış ve kişilik özellikleri bakımından benzerliğidir. Ev seçiminde karı kocanın benzerliği ilkesinin gözetilmesi, İslam dininde üzerinde sık sık vurgu yapılan ve sosyologların da üzerinde durduğu önemli bir etkendir. Eş seçiminde benzerlik meselesinde bazı bileşenlerin gözetilmesi gerekir. Aile meseleleri uzmanlar, çiftlerin dini inanç, fikri yapı ve eğitim seviyesi ve sosyal ve iktisadi konum ve mevki gibi durumlarda aynı düzeyde olmaları gerektiğini belirtiyor. Bundan başka evlenecek çiftin yaş oranları da aile temelini güçlendiren etkenlerden biridir. İslam açısından kadın ve erkeğin benzerliğinin en temel bileşeni iman ve inanç benzerliğidir. Nitekim rivayetlerde de mümin erkeği mümin kadını denge olduğu beyan edilir.
Sohbetimizin başında çiftlerin ahlaki ilkelerine uymaları aile temelini güçlendirmekte etkili olan önemli etkenlerden biri olduğunu anlattık. Ahlaki yükümlülük tartışmasında birçok bileşenin gözetilmesi ve çiftlerin ahlaki ilkelere uyma konusunda yükümlülük hissetmesi gerekir. Hüsnü ahlak, aile temelinin güçlendirilmesinde etkili olan önemli etkenlerden biridir. Hüsnü ahlak, ortak yaşamda uygun davranış ve teamül ve eşle geçinmek ve hoşgörü ile davranmak demektir. Çünkü ahlaki ilkelere bağlılık, insanı çirkin ve uygunsuz amellere yönelmekten alıkoyan en güçlü iç etkendir. Eğer çiftler sadakat, saygı, hoşgörü ve hoşyüz, insaf gibi ahlaki faziletlere sahip ise, böyle bir aile her zaman gerginliklerden, kavgalardan, kötü davranışlardan, şiddet, anlaşmazlık ve geçimsizliklerden korunmuş olur. Bu yüzden de İslam dini eşin seçimi hakkında gündeme getirdiği kriterlerden hüsnü ahlak kriterine de özel önem verilmelidir.
Hadiste şöyle okumaktayız. Adamın biri İmam Rıza aleyhisselama bir mektup yazarak şöyle arz etti. Ahlakı kötü olan biri kızımı istemeye geldi. Ne yapmalıyım? İmam şöyle karşılık verdi. Eğer ahlakı kötü ise kızını ona verme. İslami kaynaklarda aile içinde hüsnü ahlaka sık sık vurgu yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de erkeklere eşinize iyi davranın şeklinde tavsiyelerde bulunmuştur. Bazı rivayetlerde de aile içinde hüsnü ahlak için büyük manevi mükafatlardan söz edilmiştir. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Allah-u Teala ailesiyle ilişkilerini iyi yapan kuluna rahmetle bakar.
Hoşgörü ve fedakarlık önemli ahlaki faziletlerden sayılır ve aile temelinin güçlenmesinde etkilidir. Her karı koca ortak yaşamlarında bazı hatalara ve sapmalara maruz kalabilir. Ailevi anlaşmazlıklara yol açan önemli etkenlerden biri çiftlerin birbirine karşı tahammül gücü ve sabrının az olmasıdır. Gerçekte çiftlerin ortak yaşamında ilk yıllarda ortaya çıkan anlaşmazlıklar genç çiftlerin arasında ciddi gerginliklere yol açabilir. Ancak zamanla karı koca birbirinin psikolojilerini tanıyarak karşılıklı hoşgörü duyguları gelişmeye başlar. Böylece aile içinde de sürtüşmeler yavaş yavaş yatışır ve yerine sevgi ve safaya bırakır. Bu yüzden aile temelini güçlendirmek için en iyi ve en etkili yollardan biri aile üyelerinin af ve hoşgörü duygularını geliştirmeli ve başta eş olmak üzere aile fertlerinin hatalarına göz yummalarıdır.
İslam peygamberi şöyle buyurur. Af ve hoşgörüyü güncel adetiniz haline getirin. Çünkü af her kulun izzet ve onuruna vesile olur. O zaman affedin ki Allah-u Teala da sizi aziz ve onurlu yapsın. Müslüman kadın ve erkek sadece birbirini affetmekle kalmaz, aynı zamanda birbirine karşı somurtmaktan ve sert bakışlardan da kaçınır.
Muhterem dinleyiciler, Aile Ocağı'nın önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile farklarının karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ve zekat ve lem yahşe illallah fe'asâ ulâike en yekûnû minel muhtedîn.
Cami, aşk ve iman mekanı. İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Mescid-i Nebi'nin sadeliği asr-ı saadetin tüm evrelerinde korundu. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin rihletinden sonra 1. halife döneminde camide hiçbir değişiklik yapılmadı ve 2. halife döneminde sadece alanı genişletilerek kapı sayısı arttırıldı ki bunun sebebi de Müslüman nüfusun artışı ve başka bölgelerden özellikle hac mevsiminde gelen ziyaretçi sayısının artmasıydı. 3. halife döneminde camide biraz değişiklik yapıldı ve caminin sütunları kalayla takviye edildi. Ancak Emevilerin iktidarı ele geçirmelerinden sonra ve İslami hükümette köklü değişiklikler yapılmasıyla beraber camilerin ve sonuçta Mescid-i Nebi'nin binalarında köklü değişiklikler yapıldı.
Geçen bölümde belirtildiği üzere cami halkın en temel üssü olarak imanı takviye etmek ve Müslümanların sosyal, siyasi ve kültürel faaliyetlerini organize ederek yönetmek bakımından en önemli merkezdir. Medine'de İslam peygamberi tarafından cami inşa edilmesiyle birlikte bu mekan hem ibadet hem siyaset hem yargı ve hem eğitim merkezine dönüştü. Kuşkusuz cami ilk etapta dini ibadetleri ve şiarları yerine getirme mekanıdır. Ve camide yerine getirilen en büyük ibadet ise günde 5 vakit namazdır. Asr-ı saadette Müslümanlar büyük bir coşku ve şevkle her gün birkaç kez camiye geliyor ve cemaat imamına uyarak namazını kılıyor ve Yüce Allah katına yaklaşmaya çalışıyordu.
Medine Camii'nin inşaatı tamamlandıktan sonra Allah Resulü Bilal'e ezan okumasını ve Müslümanlara namazı cemaatle beraber camide kılmalarını söylemesini emretti. Böylece İslam'ın ilk müezzini Bilal Habeşi yüksek ve hoş sesiyle Medine atmosferini Allah'ın adıyla süsledi. Gerçi o dönemde Bilal'den daha hoş sesi ve daha güzel ve net şivesi olan insanlar da vardı. Fakat Bilal'in imanı, kalbinin temizliği ve ihlası onu bu yüksek mevkiye taşıdı. Bugün yine ezan namaz kılmanın ön hazırlığı olarak her gün 5 vakit yeryüzünde tüm camilerin minarelerinden yankılanır ve tevhid, nübüvvet ve namazı hatırlatır. Ezan, Yüce Allah'ın adıyla başlayan ve onun yegane oluşu ve Muhammed'in risaletine şehadet getirerek devam eden ve ardından insanların kurtuluşunun, felaha ve iyi amele ve namazı davet eden ve Allah'ı anarak son bulan bir şiardır. Ezan Allah'ın adıyla başlar ve onun adıyla son bulur. Ancak içinde yer alan tüm kısa ibarelerin her biri aydınlatıcı ve yapıcı ve bilgilendirici özelliği söz konusudur.
Cami tüm bölümleriyle beraber Allahu Teala'ya hamd ve tesbih eder, alemin tüm mahlukları ettiği gibi. Ancak caminin zikir ve tesbihi diğer eşyalardan farklıdır. Ehl-i Beyt fertlerinden İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurur: kim bir camiden ufak bir taşı dışarı götürecek olursa onu camiye geri getirmelidir. Gerçekte ufak kum tanecikleri de caminin bir parçası sayılır ve cami Allahu Teala'ya ibadet mekanı olduğundan içindeki kum tanecikleri de Allahu Teala ile bağı söz konusudur. Bu yüzden onları bulundukları konumdan ayırmak ve caminin dışına götürmek şayesinde bir amel değildir. Buna göre camide namaz kılan insanın konumunu da anlamak mümkün. İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: kim camiye giderse ayağını bastığı her yerin tüm tabakaları onun için tesbih eder.
Değerli dostlar, yine geçen bölümlerde olduğu gibi şimdi Müslümanların ikinci kutsal camii olan Mescid-i Nebi'yi tanıtmaya devam etmek istiyoruz. Geçen bölümde en son İslam peygamberinin Medine'de inşa ettiği caminin tasarımı gayet sade olduğunu anlattık. Caminin duvarları taş ve kerpiçten inşa edildi ve hurma dalları ile çatısı yapıldı. Caminin tabanı ise kumla kaplandı. Böylece yağmur yağdığı sırada çatıdan düşen su damlalarının yere sızması sağlandı. Tarihte belirtildiği üzere cami inşaatı sona erdikten kısa bir süre sonra yağmur yağdı ve caminin tabanı ıslandı. O sırada sahabeden biri eteğine kum doldurarak getirdi ve ayağının altına döktü. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra bu amelin çok uygun olduğunu buyurdu ve bu yüzden o günden sonra caminin tabanı kumla kaplandı. Günümüzde Nebevi Cami çok güzel halılarla döşenmiştir ve bu halıların çeşitli ebatta dokunması için birçok atölye kurulmuştur.
Mescid-i Nebi'ye girip çıkmak için 3 kapı yerleştirildi. Caminin sonunda bir kapı vardı. Bu kapı kıble Beytul Mukaddes'ten Kabe'ye doğru değiştiğinde kapatıldı ve bunun yerine caminin kuzeyinde başka bir kapı açıldı. Caminin batısında da bir kapı vardı. Bu kapıya Atike kapısı adı verildi. Atike Mekkeli bir kadındı. Bu kadın İslam'a iman etti ve Medine'ye göç etti. Bu kapıya bu ad bu kadının evinin önünde yer aldığı için verildi. Bu kapı rahmet kapısı olarak da ün yapmıştır. Bu adlandırmanın sebebine gelince, bir gün adamın biri camiye geldi ve Allah Resulü'nden yağmur yağması için dua etmesini talep etti. Allah Resulü dua etti ve 7 gün şiddetli bir şekilde yağmur yağdı. Adam bu kez sel korkusuyla tekrar Allah Resulü'nün nezdine geldi ve bu kez Allah'tan bulutları göndermesini istemesi için dua etmesini talep etti. Allah Resulü dua etti, bulutlar çekildi. Yağmur ilahi rahmet olduğundan bu kapıya rahmet kapısı adı verildi. Bu kapıya Nebi kapısı da denir çünkü Allah Resulü bu kapıdan camiye girerdi.
Caminin doğusunda da bir kapı vardır ki Cebrail kapısı olarak ün yapmıştır. Bunun sebebi ise İslam peygamberinin Karizoğulları ile savaşta Hazreti Cebrail ile bu kapıda buluşmasıdır. Kapıya Osman kapısı da denirdi çünkü Osman'ın evinin önündeydi. Selam kapısı da caminin batısındaki duvardaydı. Fakat zamanla kapıların sayısı artmaya başladı çünkü bazı sahabe caminin çevresinde kendileri için ev inşa ediyordu. Bu evler için genellikle iki kapı yerleştiriliyordu ki biri dışarıya ve diğeri de caminin avlusuna açılıyordu. Bu durum böylece devam etti ta ki hicretin 3. yılında Allah Resulü bir emir verdi ve Hazreti Ali aleyhisselamın evinden başka camiye açılan tüm kapıların kapatılmasını istedi. Günümüzde ise Mescid-i Nebi genişlediğinden bu kutsal mekanın 7 temel kapısı ve 81 girişi bulunmaktadır.
Ravzatul Mutahhare, Mescid-i Nebi'de yer alan bir alandır ve İslami rivayetlerde bu alanda bulunmanın faziletlerinden sık sık söz edilmiştir. Nitekim İslam peygamberi bu mekandan cennet bahçelerinden bir bahçe şeklinde söz etmiştir. Allah Resulü'nün pak mezarı, minberi ve mihrabı Ravzatul Mutahhare'de yer alan kutsal mekanlardır. İslam peygamberinin pak ve nurani bedeni, ruhu göklere yükseldiği noktada defnedildi. Hali hazırda İslam peygamberi ve birinci ve ikinci halifenin mezarları etrafı altından parmaklıklar çevrili bir odada yer almaktadır. Bundan başka caminin kuzeyinde İslam peygamberinin muhterem kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın mezarı olarak anılan bir mekan vardır. Bu alan rivayetlere göre Hazreti Fatıma'nın kendi evinde defnedildiği mekandır. Bazı rivayetler o Hazreti Baki mezarlığında defnedildiğini anlatır. Ehl-i sünnet Müslümanları bu rivayeti benimsemektedir. İslam peygamberinin defnedildiği odanın dört köşesinde dört sağlam sütun ve üzerinde yeşil bir kubbe yer almaktadır.
Mescid-i Nebi'de kutsal mekanlarından biri Resulullah'ın minberinin bulunduğu alandır. Rivayetlere göre Allah Resulü en başta bir hurma ağacına dayanarak hutbe okurdu. Bir gün sahabeden biri Allah Resulü'nün üzerinde oturması için bir minber yapılmasını önerdi. Böylece hem insanlar o hazreti görecekti, hem hazret fazla durmaktan yorulmayacaktı. Allah Resulü bu öneriyi kabul etti. Böylece iki basamağı ve oturulacak yeri olan bir minber yapıldı. Hadislere göre İslam peygamberi hukuki konularda yemin etme töreni minberin yanı başında yapılmasını emretti ve şöyle buyurdu. Kim minberimin yanında yalan yemin ederse hatta bir misvak parçası için olsa bile yeri cehennem ateşi içinde olacaktır. Üç basamaklı minber Muaviye dönemine kadar kullanıldı.
Muaviye imaj kazanmak ve kendisini haklı göstermek için Allah Resulü'nün minberini Medine'den Şam'a getirmesi yönünde talimat verdi. Fakat Medine halkı itiraz etti ve bunu engelledi. Daha sonraları bir manangüz aynı minbere 6 basamak ekledi ve basamak sayısı 9'a yükseldi. Bu minber Abbasi halifelerin döneminde birkaç kez onarılarak yeniden yapıldı. Ta ki Kameri 654 yılında Nebevi Cami yangına uğradı ve minber tamamen yandı. Tarihi rivayetlere göre yanan minber şu anda bulunan minberin altına defnedildi. Hali hazırda Mescid-i Nebi'de bulunan minber mermerden yapılan ve altından motiflerle süslenen bir minberdir. 12 basamağı bulunan minberi Osmanlı İmparatorluğundan biri İmparator Kameri 999 yılında camiye hibe etti.
İslam peygamberi döneminde camilerde mihrab adında bir mekan yoktu ve Müslümanlar mihrab sözcüğüyle ancak Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem ve Hazreti Zekeriya ve Hazreti Davud hakkındaki ayetlerle tanışmıştı. Ta ki Allah Resulü'nün namaz kıldığı ve alnını Allah karşısında secdeye koyduğu mekanda Ömer bin Abdülaziz bir mihrab inşa ettirdi. Gerçi bu mihrab zamanla birçok değişikliğe uğradı. Camideki şimdiki mihrap da mermer taşından inşa ettirilmiş ve Kur'an-ı Kerim ayetleriyle süslenmiştir. Bu mihrap ise Mısır'ın Memluki krallarından Sultan Eşref Kaytbay dönemine aittir. bu mirabın fazileti hakkında Kabe hükmünde olduğu söylenmiştir. Yani kim ona bakarsa Kabe'ye bakmış gibi olur.
Mescid-i Nebi'de ana mihraptan başka birkaç mihrap daha vardır ki teheccüd mihrabı bunlardan biridir. Bu mihrap Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın evinin arkasında ve Soffa Eyvan'ın önündedir. Allah Resulü bazı gecelerde bu mekanda Allah'a ibadet ederdi. Bir başka mihrap ise Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın mihrabıdır. Bu mihrap Hazreti Fatıma'nın evinin içinde ve teheccüd mihrabının güneyinde yer alıyordu ve o Hazreti namaz kıldığı mekandı. Bu mihrap şu anda İslam peygamberinin hücresinde yer alıyor. Osmanlı mihrabı da Osmanlı kararlarına ait olan mihraplardan biridir. Bazıları ise bu mihrabın 3. halife Osman döneminde yapıldığını belirtiyor. Bu mihrap kıble yönünde ve Nebi mihrabının arkasında yer alıyor. Hali hazırda Mescid-i Nebi cemaat imamı bu mihrapta namaz kıldırıyor.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 5. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak Kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresini giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizlerle birlikte İran Kürdistan eyaletinde tarihi Semendaş kentine giderek yöre halkının iki sevilen yemeği yani aşhaluv ve şiş kebabı ile tanışacağız.
Senendiç kentine hoş geldiniz. Binlerce tepeli, bol camili ve Kürdistan eyaletinin merkez kenti. Senendiç İran'ın en yeşil kentlerinden biridir ve ılıman ve rutubetli bir havası vardır. Kentin doğal güzellikleri, dağlık manzaralar ve birçok tepe çevrelemiştir. Senendiç'in havası bahar ve yaz aylarında ılıman ve çok iyidir ve bölgenin dağlık olması ise dağcılar ve doğa gezginleri için iyi bir fırsat ve ortam sunuyor.
Günümüz Senendiç kenti bundan 400 yıl önce inşa edildi. Kentin çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda bin yıllar öncesine ait mezarlar bulunmuştur. Bunun da bölgenin binlerce yıl mazisi olduğunu ve halkın yaşadığı bir bölge sayıldığını gösteriyor. Senendiç kentinin tarihi ve geleneksel dokusu zaman aşımı ile kendi güzellik ve asaletini korumuştur. Başka bir ifadeyle kentin itibarını arttırmıştır. Kentin en önemli tarihi binalarından Ulu Cami veya Mescid-i Darül İhsan, Senendiç Müzesi, Muşir Divanı İmareti, Mülket Tüccar, Abider Eğlence Parkı Kompleksi ve diğer birçok mekana değinebiliriz.
Kentin birçok tarihi binası Safaviler ve Kacarlar dönemine aittir ve dönemin güzel binalarını, mimarisi bu dönemlere ait olduğunu açıkça belirtiyor. Örneğin Kacarlar dönemine ait değerli binalardan Hosruabad İmareti, dönemin Kürdistan valisi Emanullah Han Erdelan valinin emriyle 6000 metrekarelik alanda ve 3 katta inşa edilmiştir.
Sanandaj kenti 2019 yılında UNESCO tarafından müzik temasıyla UNESCO'nun yaratıcı şehirler listesine dahil edildi. Bu seçim, Sanandaj'daki müziğin çok çeşitli ve zengin olması ve halkın kültürünün ve yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesinden kaynaklanmaktadır. Kürt müziğinin en özgün çalgı aletleri zurna ve davuldur. Kürt müziğinde de tef ve tamburun yeri bir ayrıdır.
Bu eyalette yaygın olan müzik aletleri arasında tefin halk yanında başka bir yeri vardır. Bu yüzden Senendeç kenti İran'ın tef çalgıcılarının başkent olarak bilinir. Bu şehirde her yıl vurmalı çalgılara özel bir müzik festivali düzenleniyor. Festival başlangıçta eyalet çapında yapıldı fakat şimdi ülke çapında düzenleniyor ve uluslararası bir festival haline geldi. Dost davası başlığı altında festivalin yan etkinlikleri olarak büyük tef orkestrasının performansı birçok turistin Senendeç kentine akın etmesine ve bu kültürel etkinliği yakından izlemelerine sebep oluyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Kürt kültüründe müziğin yüksek bir konumu vardır. Ve bu konu Kürdistan bölgesinden birçok çalgıcı ve sanatçının dünya çapında şöhrete kavuşmasına sebep olmuştur. İran'ın Kürt sanatçılarından Üstad Şahram Nazeri, Sohrab Pur Nazeri, Nasır Rezari, Hasan Zirak, Muhammed Mamli ve diğer birçoklarına işaret edebiliriz.
Sohbetimizin ilk bölümünde kısaca Senendeç kenti ve musikisi hakkında konuştuk. Programımızın devamında sizleri yöresel Kürt halkının çok sevilen yemeklerinden ikisiyle tanıştırmak istiyoruz. Bunlardan biri halkın çok sevdiği aş haluftur.
Senendeç dağlık doğası ve elverişli iklimi nedeniyle her türlü yerel ve güzel kokulu sebze ve ot yetiştirmeye uygun bir yerdir. Bu nedenle burada birçok yöresel yemekte çeşitli kokulu ve yerel sebzeler kullanılır. Haluf aşı, yöresel sebzelerle pişirilen leziz bir yemek türüdür. Kürdistan halkı bir nevi koyu ve daha fazla malzemeli çorba olan aş tarzı yemekleri sonbahar ve kış aylarında pişirirler. Bu aşın bir diğer adı ise abguşt gure yani koruklu et suyudur. Ve genelde ezilmiş et ve koruklu bulca su ile pişirilir.
Haluv aşını hazırlamak için 500 gram et, 400 gram pirinç, 300 gram nohut, 250 gram beyaz fasulye, 2 adet orta boy soğan, istenilen miktarda koruk suyu, 1,5 ölçekte nane, maydanoz, pancar yaprağı ve taze soğan, sıvı yağ, tuz, karabiber, zerdeçal. Bu leziz yemeğin hazırlanışı yaklaşık 2 saat sürer. Şimdi tarife geçelim.
Tahran Radyosu.
Haluf aşı için önce soğanları küp doğrayın ve yağda pembeleşinceye kadar çevirin. Ardından kuşbaşı doğranmış etleri ekleyin ve biraz kavurun. Ardından nohut, fasulye ve pirinci baharatlarla birlikte tencereye alın. Et ve tahıllar hafif pişince daha önce yıkayıp doğradığınız otları tencereye alın. Bir miktar ılık su ekleyin ve ocağı kısın. Et ve nohutlar pişince küp doğradığınız patatesleri ekleyip yaklaşık yarım saat sonra patatesler pişmiş olacaktır. Zevkinize göre aşınızın daha sulu veya daha kıvamlı olmasını istiyorsanız su ekleyebilirsiniz. Aşınız tamamen piştikten sonra zevkinize göre kesin kuruk suyu ekleyin ve afiyetle yiyin.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin son bölümünde sizlerle birlikte İran'ın Kürdistan yöresinin şiş kebabını pişireceğiz. Bu yörede çeşitli kebapların yapımı halkın daha çok besicilik yaptıkları için çok yaygındır. Şiş kebap ise daha çok av etinden yapılır ve bu yüzden göçebe hayatı süren ve besiciler arasında çok daha fazla hazırlanır.
Şiş kebap için 1 kilo dana veya koyunun tercihen sırt eti, 6 kaşık yoğurt, 2 diş sarımsak, 2 adet soğan, 50 gram nane yaprağı, 6 çorba kaşığı zeytinyağı, istenilen miktarda demlenmiş safran, tuz, karabiber ve ayrıca domates gerekiyor.
Bu leziz kebap için önce etleri istenilen boyutlarda doğrayın, soğanları soyun ve rendeleyerek suyunu alın. 2 diş sarımsağı soyun ve ince doğrayın. Soğan ve sarımsakları zeytinyağı, nane yaprakları, yoğurt, safran ve karabiber ile karıştırarak harmanlayın. Ardından karışımın içinde olan kabın üzerine kapatın ve 6 ila 12 saat buzdolabında bekletin. Bunun için eti önceki akşamdan terbiye ederek bekletin. Daha sonra şişe çektiğiniz etleri mangalda veya tavada pişirin. Tabii ki İran usulü kebabın yanında domatesleri de şişe dizin ve pişene kadar mangalda çevirin. Etler pişince pilavın yanında veya dürüm halinde çeşitli İran ekmekleriyle yanında doğranmış soğan, sumak veya taze reyhan ile birlikte afiyetle yiyin.
Değerli dinleyiciler, bir sohbetimizin daha sonuna geldik.
Bu arada www.parstoday.com üzerinden bizleri takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde imamet konusuna devam etmek istiyoruz.
Aslında Müslümanların sapması ve dağılması, Kur'an-ı Kerim ve ıtret arasında mesafe oluşmaya başladı ve Allah'ın kitabı bize yeter tezi, halkın dini bakışına ve görüşüne musallat olmaya başladığı andan itibaren başladı. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim ve ıtretini iki değerli emanet olarak yan yana koyması, her iki değerli emanetin aynı hedefe doğru hareket ettiği anlamındadır. Bu iki emanetten biri semavi kanun ve Allah'ın kelamı ve diğeri de bu kitabın müfessirleri ve uygulayıcıları ve hamileridir.
Geçen bölümde imamet konumuzun devamında imametin nurani yolunu başlatan ve Resulullah Efendimiz'den sonra İslam ümmetinin önderleri olan İslam peygamberinin ehli beytinin konumundan söz etmek istiyoruz. Geçen bölümde de belirtildiği üzere Hazreti Ali aleyhisselam ve Resulullah'ın sevgili kızı Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın izdivacı ile birlikte beşeriyet tarihinin örnek ailesinin temeli atılmış oldu. Bu ailede tarihte önemli gelişmelere sebep olan çok büyük insanlar yetişti. Bu büyük insanların siyeri Resulullah Efendimizin eşsiz ve emsalsız yolunu ve siyerini hatırlatmaktaydı. Zira bu insanlar Allah Resulüne en yakın insanlardı ve her daim o Hazretin hikmet ve marifet denizinden yararlanıyordu. Geçen bölümlerde ayrıca Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam'dan söz ettik. Bu büyük şahsiyet İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin halefi ve vasii oldu ve Allahu Teala İslam'ın pak fidanı Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma sallallahu aleyha soyundan devam etmesini mukadder buyurdu. Bu yüzden İslam peygamberi çeşitli fırsatlarda bu hanedanı takdir etti.
Ahzab suresinin 33. ayeti ise Allah Resulü'nün pak ehli beytinin şanı ve konumuna işaret ediyor. Yüce Allah bu ayette şöyle buyurmakta. Ey ehli beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Bu ayette Yüce Allah ehli beyt fertlerinden her türlü kötülüğü ve günahı ve kirliliği uzaklaştırmak istediği beyan ediliyor. Ki bu da her türlü fikri, inanç ve ahlak ve amelle ilgili kötülük ve günah olabilir. Gerçekte bu ayette temizleme anlamına gelen tathir sözcüğü de sıradan kullanılan bir tabir değildir. Burada Yüce Allah çok has bir şekilde ehli beyt fertlerini her türlü günahtan ve kötülükten temizlemek istiyor. Bu yüzden bu ayet tathir ayeti olarak ün yapmıştır. Burada kullanılan tatir sözcüğü pak tutmaktır ve önceki kirlilikleri temizleme anlamına gelmez. Zira ehl-i beyt fertleri her daim pak ve tertemiz yaşamışlar ve asla kötülüklere ve günahlara bulaşmamışlardır. Buna göre bu ayette beyan edilen durum sıradan takdirlerin çok çok ötesindedir. Bu ayet gerçekte paklık ve ismet ve erdem bakımından en yüce derecelere nail olan yüce insanlardan söz etmektedir.
Peki ama burada İslam peygamberin ehli beytinden maksat kimlerdir? Bazı müfessirler bu tabirin İslam peygamberinin eşlerini kastettiğini beyan etmişlerdir. Bu kesim Ahzab suresinin 28 ila 34. ayetlere istinat ediyor. Bu ayetler İslam peygamberin eşlerini hitap ederek onları görev ve sorumluluklarından söz ediyor. Ahzab suresinin 33. ayetinin başında da İslam peygamberin eşlerini hitap ediliyor. Bu yüzden bazı müfessirler Resulullah Efendimizin eşlerini de Ehl-i Beyt fertlerinden sayıyor. Ancak tathir ayeti de bu ayetten önceki ve sonraki ayetlere dikkatlice bakıldığında ne zaman Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın eşlerine hitap ettiyse tüm zamirleri Arapçada dişiler için kullanılan çoğul olarak kullandığı ancak tathir ayetinde zamirlerin hepsi Arapçada erkekler için kullanılan çoğul şeklinde geldiği anlaşılır.
Kuşkusuz bu ayette bu yön değiştirme güdümlü olmuştur ve boşuna yön değiştirilmemiştir. Bu durum ayetin başka bir konuyu beyan etmek istediğini ve ayetin muhatapları Resulullah Efendimizin eşlerinden başka bir grup olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre İslam peygamberinin tüm hanedanı Ehl-i Beyt müstakı sayılamaz. Burada sadece ismet özelliğine sahip olan Ehl-i Beyt fertleri söz konusudur ve ancak onlar Ehl-i Beyt fertleri sayılır. Nitekim bu bağlamda Allah Resulü'nün ben ve Ehl-i Beytim günahlardan arınmışızdır şeklinde buyurduğu rivayet edilir.
Burada geriye kalan soru şu ki nasıl oluyor da İslam peygamberinin eşlerinden söz eden ayetlerin ortasında o hazretin eşlerini kapsamayan bir konu gündeme gelmiştir? Bu durum birinin bir konu hakkında söz ederken birden sözün ortasında başka bir konudan söz etmesi ve ardından yeniden eski konuya geri dönmesine benzemektedir. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri merhum Tebersi Mecmu'l Beyan tefsirinde bu konuda şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayetin yan yana durduğu halde farklı konulardan söz etmesi ilk kez olmuyor. Kur'an-ı Kerim'de bu gibi örneklere çok rastlanır. Tebersi, Arap hatiplerin ve ediplerin adeti sıradan konuların arasında yeni ve önemli bir konuyu getirmek ve böylece sözlerin etkisini arttırmak bir adet olduğunu beyan ediyor.
El-Mizan attığı değerli tefsir eserinin sahibi Allame Tabatabai'ye göre ayetin Ehl-i Beyt'in pak oluşu ile ilgili bölümü ayrı olarak nazil olmuştur. Fakat Kur'an-ı Kerim ayetleri toplanırken İslam peygamberinin eşleriyle ilgili ayetlerin yanına yerleştirilmiştir. Gerçi bu meselenin başka bir sebebi de vardır. Şöyle ki Yüce Allah Resulü'nün eşlerine çeşitli tavsiyeleri arasında onlara şu hatırlatmada bulunmak istenmiştir. Siz öyle bir ailenin içindesiniz ki bazı üyeleri masumdur. Kuşkusuz masumların arasına giren bir insan davranışlarına ve amellerine daha fazla mukayyet olmalıdır.
Bu ayette ne zaman Ehl-i Beyt'ten söz edilecek olursa ayet yön değiştiriyor ve erkekler için kullanılan çoğul zamir kullanılarak Ehl-i Beyt'ten maksadın İslam peygamberinin eşleri olmadığı belirtiliyor. Bundan başka Şia ve Sünni birçok kaynakta rivayet edildiğine göre bu ayet özel olarak Hazreti Ali aleyhisselam, Hazreti Fatıma salamullah aleyha ve iki çocukları İmam Hasan ve İmam Hüseyin içindir ve Resulullah'ın eşlerini kapsamamaktadır. Gerçi onlar da özel saygınlığa sahiptir. Salabi yazdığı tefsirinde İslam peygamberinin eşi Ümmü Seleme'den naklen şöyle anlatıyor. Resulullah kendi evindeydi. O sırada Fatıma babasının yanına bir kumaş getirdi. Resulullah şöyle buyurdu. Eşin ve iki oğlun Hasan ve Hüseyin'i de çağır. Onlar da geldi. Ardından birlikte yemek yediler. Daha sonra Allah Resulü üzerlerine bir aba atarak şöyle buyurdu. Ey Yüce Rabbim! Bunlar benim hanedanım ve ıtretimdir. Onlardan kötülükleri uzak tut ve her türlü günahtan tertemiz yap. Ve burada ayet nazil oldu. Ümmü Seleme şöyle anlatıyor. Ben sordum, acaba ben de sizinle miyim ya Resulullah? Resulullah şöyle buyurdu. Sen iyilik ve hayır üzerinesin ama bu gruptan değilsin.
Tathir ayeti nazil olduktan sonra İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'i sadece şu birkaç kişiden ibaret olduğunu ispat etmek için sabah namazı için Hazreti Fatıma selamullah aleyha'nın evinin önünden geçerken şöyle sesleniyordu. Namaz vakti ey Ehl-i Beyt! Allah sizden kötülükleri uzaklaştırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor ey Ehl-i Beyt'im. Bu hadisi Ebu Sa'di Hıdri ve diğer birçok hadis ravisi nakletmiştir. İslam peygamberi bu cümleleri 6 ila 9 olarak zikredilen sürede her gün Hazreti Fatıma selamullah aleyha'nın evinin önünden geçerken tekrarlıyordu. Ve böylece bu ayetin sadece bu özel kişilerin hakkında nazil olduğunu aydınlatmak ve hiçbir şüphe ve kuşkuyu geride bırakmamak istiyordu. Özellikle İslam peygamberi Mescid-i Nebi'ye açılan tüm kapıların kapatılmasını emrettikten sonra camiye açılan tek kapı Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'nın evinin kapısıydı. Ve doğal olarak Resulullah camiye giderken tekrarladığı bu sözlerini birçok insan da duyuyordu.
Sahabe Ebu Said Hıdri'den nakledilen çok sayıda rivayet açıkça bu ayetin sadece mevzu bahis 5 kişi hakkında nazır olduğunu vurguluyor. İslam alimleri de ister Şii ister Sünni bu ayetin sadece bu 5 şahsiyeti kapsadığı konusunda hemfikirdir. Ehl-i Sünnet'in ünlü kitaplarından Şevahidül Tenzil adlı eserde Hakim Hasekani bu ayetle ilgili 130 rivayeti ünlü hadis ravilerinden bir araya getirmiştir. Bu anlatılanlardan hareketle ve İslami çok sayıda muteber kaynağa göre tathir ayeti özel olarak 5 büyük şahsiyet yani Allah Resulü, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti İmam Hasan ve Hazreti İmam Hüseyin hakkında nazil olduğu belirtilmelidir. Bu konuda muteber hadis sayısı hiçbir kuşku geride bırakmayacak kadar fazladır.
Ve son nokta şu ki bu ayet açık ve net bir şekilde İslam peygamberinin Ehl-i Beyt'inin paklığına ve masum olduklarına vurgu yapıyor. Peygamberin ve imamların ismeti hakkında geçen bölümlerde detaylı bir şekilde konuştuk. Burada yine belirtmeliyiz ki ismet makamı takvadan has bir durumdur ve Yüce Allah'ın inayetiyle peygamberlerde ve imamlarda görülür. Bu insanlar günah işleme gücüne sahip oldukları halde asla günah işlemezler. Bu durum tehlikeli ve zehirli bir maddenin bilincinde olan ve bu yüzden o maddeyi yemeyen, tüketmeyen bilge bir hekime benzer. Bu caydırıcılık gerçekte basiret ve bilinç sayesinde insanın içinden kaynaklanır ve onu her türlü günahtan sakındırır. Ehl-i Beyt fertleri de irade sahibi oldukları halde günahın zararlarının bilincinde oldukları için günahtan uzak duran insanlardırlar.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
İran Radyo Podcast.
Bazıları herkesin, halkın dini lideri olabileceğini düşünüyorlar. Halbuki ilahi liderlerin özellikleri dünyadaki siyaset liderlerinden çok farklıdır. İlahi lider söylediği şeylere, attığı adımlara, gittiği yola tüm benliğiyle inanıyor. Halbuki siyasi liderlerin muhtemelen güzel sözleri ve belagatli beyanları vardır fakat kendi söylediklerine imanları yoktur veya gerektiği kadar yoktur. Selamlar değerli dinleyiciler. Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı podcast programımızın 4. bölümünü dinliyorsunuz. Bu bölüm bilinçli iman veya taklitçi iman. Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları, Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet adlarında 4 bölümden oluşan kitaptır. Seyyid Ali Hamenei, 22 Eylül 1974, Ramazan ayının 4. günüydü, eski günlerde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in öz öğretilerini coşku ve heyecanla anlatıyordu. Konunun daha iyi anlaşılması için siyasi liderlerden ilginç bir örnek vererek şöyle dedi. Doğu blokunun en büyük ülkesinin birkaç lideri, Hindistan'ın bağımsızlığından sonra dinsizlik iddiası ve her türlü madde ötesi düşünceyi şiddetle kınayan bir düşünceyle bu ülkeye gittiler. Hintliler büyük bir şaşkınlıkla bu komünist ülke liderlerinin alınlarında tilak imgesi olduğunu gördüler. Tilak, bir süre Hindistan devriminin lideri ve önderi olarak kabul edilen özgürlükçü biri ve Hindu dininin büyük din adamlarından biri sayılır. O, devrim esnasında vefat etti ve Hindistan'ın özgürlüğünü görmedi. Yıllar sonra o özgürlükçü adamın anısına bir nevi maneviyat ve ruhani içeriğe sahip olan tilak adında bir imge geriye kaldı. Evet, Sovyetlerin maddiyatçı liderleri kamuoyunun dikkatini çekmek için alınlarına tilak imgesi çizmişlerdi. Yani biz sizinle aynı fikirdeyiz. Bu manevi ve iman ve ilahi sorumluluklardan uzak olan siyasi liderlerin şanıdır. Fakat ilahi peygamberler söylediklerine tüm benlikleriyle inanıyorlardı. Halkı davet ettikleri şeye herkesten önce kendileri hızlıca ulaşmışlardı. Hazreti İbrahim Halilullah, İslam'ı kabul eden ve Allah karşısında teslim olan ilk insanın bizzat kendisi olduğunu ve diğer insanların onun ardından geldiğini söylüyor. Bu ilahi liderlerin özelliğidir. Resul-i Ekrem de İslam'ın ilk yıllarındaki en önemli ve tehlikeli olaylarında hazırdı. Öncü ve ilerici. İmam Hasan Aleyhisselam Camii'nin vaizi Seyyid Ali Hamenei sözlerine şöyle devam etti. İman, Allah peygamberinin diğer özelliklerinden biridir. İman, yani söylediğine inanmak. İnanmanın belirtisi de kendisinin diğerlerinin önünde adım atması ve ilerlemesidir. Bu yüzden Bakara suresinin 285. ayetinde bize şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Âmenen Resulü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minûn. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nufarriku beyne ahadin min rusulih. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah Resulü, Allah tarafından ona nazil olana iman etmiştir. Müminler ve ona katılanlar, etrafını saranlar ve davet sesini duyan seçkin insanlar da böyledirler. Hepsi veya her biri Allah'a iman ettiler ve Allah'ın melekleri ve başlangıçtan sona kadar olan semavi kitaplar ve tüm peygamberlerin hepsi bir hedefe ve bir varış noktasına doğru ilerleyen tüm kafilelerin öncüsüydüler. Bu tüm müminlerin söylediğidir. Biz peygamberlerin hiçbiri arasında fark koymayız. Bizim için İsa saygındır. Tıpkı Musa, İbrahim, İdris, Yakup, Circis, Nuh ve başlangıçtan sona olan tüm peygamberler saygındır. Hepsi Allah'ın görevlileridir. Bir hedefin memurları hepsi bir çizgi üzerinde. Seyyid Ali buraya gelince daha ciddi bir ses tonuyla şöyle devam etti. Daha sonra söyleyeceklerim için bir şahit olan bu 2-3 cümleye dikkat edin. Hem peygamber ve hem diğer peygamberler, müminler ve ona inananlar ve ona katılanların hepsi iman ediyor ve şöyle diyorlar. İşittik. İtaat ettik. Fakat bu körü körüne bir itaat değil, bizim itaatimiz aydınlığa ve bilince dayalıydı. Sen Allah'tan istediğimiz mükafat senin mağfiretindir, başka bir şey değildir. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Seyyid Ali kendi sözlerinde iman meselesini bilinçli ve bilinçsiz olarak ikiye ayırarak şöyle devam etti. İman iki şekildedir. Bir çeşidi taklitçi imandır. Bizim babalarımız ve büyüklerimiz inandığı için biz de inanıyoruz. Zira bizim kitabımızda, bizim din alanında böyle diyorlar. Biz de böyle diyoruz. Bu iman ya taklit üzerinedir veya bağnazlık üzerine, tıpkı kamu imanı gibi. Eğer onlardan İslam peygamberine neden haklı olduğunu sorarsanız, hiç bilmiyorlar, hiçbiri cevapları yoktur. Babalar böyle dediği, okul öğretmenleri böyle dediği, çarşı pazar halkı peygamberin haklı olduğunu söyledikleri için bunlar da peygamberin haklı olduğunu söylüyorlar. Bu inanış onun bunun dilinden ve taklit üzerine ve gözü kapalı olarak kazanılmıştır. İslam'da değerli olan iman, taklitçi ve bağnazlık üzerine olan iman değildir. Zira taklit ve bağnazlık üzerine olan imanın kaybolması da kolaydır. Bir çocuğun anne ve babası veya okul öğretmenlerinden bir imanı, hiçbir zahmete katlanmadan ve bedava kazandığı gibi, iman hırsızları da aynı şekilde bu imanı ondan bedavaya çalarlar. Birdenbire imansız bir kuşakla karşı karşıya oluruz. Seyyid Ali buraya varınca muhataplarına şöyle sordu. Kimi kastediyorum? Kısa bir süre bekledi ve şöyle devam etti. Benim imansız kuşaktan maksadım genç kuşak değil. Zira günümüz gençleri taklitçi olmayan, taassupsuz, bilince dayalı bir iman arayışındadır. Ben gençlerden önceki kuşağı kastediyorum. Toplumumuzun önceki kuşağını, bir şeylere inananları, tabii ki mersiye meclislerine gidiyorlar, tabii ki cemaat namazına gidiyorlar, fakat mantık üzerine olmadığı için, bilinç ve şuur ve farkındalık üzerine olmadığı için, camiyi de çok çabuk ateşe veriyorlar. İmam Hüseyin'i de çiğniyorlar ve onun için gerçekten değerli olan şeyleri de, tüm bunları feda ediyor, nitekim, görüyoruz, yapıyorlar. Günümüz Müslüman genç kuşağı, has bilinç ve aydınlıktan mahrum kalanlar, ayrıca maalesef o derin imandan mahrum olanlar, o anlayış sayesinde kendilerinde yerleşmiş bir inanç oluşturacak para ve makam ve şöhret ve popülerlik ve refah ve huzurdan vazgeçecek bir anlayış ve farkındalığa sahipler ve ne de geçen asırda olduğu gibi imanını, velev ki taklitçi imanını koruyacak güçlü bir kaleye. Zira son yüzyılda bunca fikir ve iman ve inanç eşkıyası yoktu. O günlerde düşmanın elleri, o hain parmaklar bizim toplumumuzun yapısına pek fazla girmemişti. Halkın başına istediklerini getirebilmek için onlardan gerçek dini, inancı almaları gerektiği sonucuna daha varmamışlardı. Gençlerden önceki bu kuşak, dünün bu gençleri, bugünlerde iman ve inancı kökten söken sele maruz kalmış ve bu sele karşı güçlü imanları da yoktur. Seyyid Ali bir nefes aldı ve şöyle devam etti. Değerli iman, bilinçli imandır. Anlayış ve şuur ile birlikte olan iman, basiretle gözü açık hatadan korkmadan oluşan imandır. Korunması için gazete okunmaması, falan kitabı okumaması, çarşı pazarda yürümemesi, falanca ile konuşmaması gerektiğini söylediğimiz bu iman kalıcı değildir. Eğer iman aydınlık üzerine, anlayış üzerine, düşünce üzerine, doğru muhasebe ile olursa en zor şartlarda da korunur. Bu yüzden eğer imanın güçlü olmasını istiyorsak, eğer imanımızın zayi olmamasını, eğer imanın bilinçli iman olmasını istiyorsak, mümin olmasını istediğimiz kişileri sürekli bilgilendirmeliyiz. Ali İmran suresinin sonundaki ayetler, bu bilinçli imanı bize tanıtıyor.
İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ulil elbâb.
Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Seyyid Ali ibretler kelimesini duraklayarak okudu ve şöyle dedi. Elbette ibretlikler vardır. Kimler için? Şaşkınlar için mi? Düşünmeyenler için mi? Hayır. Akli selim sahipleri için, akli selim ve anlama gücüne sahip olanlardır. Dikkat ediniz, velayetin başından itibaren akli selimler özel bir arma ile ayrılmadılar ki biz onlardan değiliz veya akli selim sahibi olamayız diyelim. Akli selim sahibi yani biz hepimiz dünyada olan diğer 3 milyar insanla tümü akli selim sahibidir. Fakat akıllarını biraz çalıştırmaları şartıyla. Tıpkı satın alıp evin bir köşesine bıraktığımız bir araba gibi eğer onu kullanmazsak aküsü boşalır ve çalışmaz. Ulil elbab, akli selim sahibi demek, fikir ve düşünce güçlerini çalıştıranlar demek. Kur'an-ı Kerim'in ince nüktelerinden biri ise işte bu ulil elbab'dır. Halk açısından akli selim sahibi olan, yaşamın tüm işlerinde öncü olan, hiçbir işte dolandırılmayan, iş hayatında, siyaset oyununda rakiplere karşı eli her yerde üstün olandır. Fakat Kur'an gerçek değerin Allah'a bağlı olmak ve ilişki kurmakta görüyor. Kur'an açısından akli selim sahibi olan Allah'ı anandır. Onlar ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken yani her haldeyken Allah'ı ananlardır. Tabii ki bu Allah'ı anmak bir dervişin kendinden geçmiş mistik hali değil ki bazıları seviniyor ve biz ki her zaman Allah'ı anıyoruz desinler. Hayır, aktif olarak Allah'ı anmak, davranış olarak sayılacak şekilde Allah'ı anmak. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Bu tefekkür ve düşünmeyi yaptıktan sonra kalp ve görünüşteki dille şöyle diyorlar. Ey Rabbimiz, sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın. Bu bir ideolojinin en önemli ve en temel noktasıdır. Hayat kuran her ideolojinin esas noktası, ben bir iş için buradayım meselesidir. Hatta eğer Allah'a inanmıyorsa bile benim burada bir işim var diyor. Eğer Allah'a inanıyorsa şöyle diyor. Allah'ım sen bu gökyüzünü ve yeryüzünü bunca tantanayı boşuna yaratmadın. Sen batıl iş yapmakta münezzehsin. Öyleyse benim bir sorumluluğum var. Öyleyse benim bir yol kat etmem gerekir. Öyleyse ben bu şaşırtıcı ve hayat verici düzen karşısında bir iş için buradayım. Bu ilginç düzende bir yerim var ki eğer orayı doğru ve düzgün tıpkı senin istediğin gibi yapmazsam bu düzeni bozmuşumdur. Artık bizi ateşin azabından koru. Dikkat etmeniz gerekir. Tüm bunlar bir giriştir. Bilinçli imanı bu ayetlerden doğru kavramamız için bir giriştir. Seyyid Ali, Ali İmran suresinin 192. ayetini tilavet edip şöyle devam etti.
Rabbena inneke men tudkhilin النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ.
Dikkat ediniz. Buyuruyor ki, ey Rabbimiz, muhakkak ki sen, kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Evet, demek ki zulüm yolunda, küfür ve nifak yolunda, batıl yolunda hareket edenler zeval ve yok olmaya mahkumlar. Bu dünyada hiçbir şey onlara desteklemez. Peki bu zeki bilge adamlar, bu akli selim sahibi olanlar, bu yerde ve gökteki düşünürler, bu dünyaya beyhude gelmediklerini ve bu dünyanın beyhude yaratılmadığını anlayanlar bir sonraki ayette Âl-i İmrân suresinin 193. ayetinde şöyle diyorlar:
Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fe amennâ. رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ.
Ey Rabbimiz, can kulağıyla duyduk ki bizi imana doğru davet ediyor. İman getirdik. Bu davetçi görünüşte bir peygamber olabilir. Fakat batında peygamber onları Allah'a imana çağıran ve davet eden onların akıl, düşünce ve görüşleridir. Öyleyse davetçi onlara iman ediniz dedi. Onlar görüşleri, anlayışları, zekaları ve tam bilinçleri üzerinden iman ettiler. Bu iman ki bilinçli imandır, İslam'ın istediği imandır. Seyyid Ali saate bir baktı ve şöyle devam etti: Bir konu daha var ki onu çok özet olarak söyleyeceğim. Allahü Teala cahilce imana değer vermez. Zira Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde körü körüne taklitçi ve bağnaz imanları, ki genelde bu gibi inançların çoğu insanın başını eziyor, şiddetle kınıyor. Maide suresinin 104. ayeti şöyle buyuruyor:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.
Ve onlara, Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e itaate gelin denildiğinde, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey, din bize yeter, kafi derler. Kafirlere Allah'ın gönderdiğine ve peygamberin gelin, gelin peygamberin ne dediğine bakın denilince düşünmek yerine, anlamaya çalışmak ve yollarını seçmek yerine, babalarımızın yolu yordamı bize kafidir, bir yeni sözün peşinden gitmeyiz derler. Dikkat ediniz, her yerde peygamberle dönemin aydınlarıdırlar ve söylenecek yeni sözleri vardır. Fakat kafirler ve bağnazlar ve geri kalmışlar yeni yolu sevmez ve kabul etmezler. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim de bunlara şöyle diyor: Ya onların babaları bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Velev ki baba ve anneleriniz hiçbir şey anlamıyorlar. Kendi hayır ve şerrini bilmiyorlarsa siz yine onları taklit mi edersiniz? Bakınız, Kur'an ayetlerinde Allah taklit etmeyi nasıl yeriyor ve kötülüyor. Zaman geçmişti. Seyyid Ali ele alınan ayetlerin tilaveti için Fatimi Bey'e masanın arkasına geçmek için işaret etti ki bu kez herkes Kur'an ayetlerini daha dikkatli ve düşünerek dinlesin. Evet değerli dinleyiciler, Ayetullah Hameneyi'nin sözlerinden derlenen Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast programımızın 4. bölümünü burada noktalıyoruz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.